Ayrım 15, sayfa 141'den devam. Weinberg 1908'de Palas Sineması'nın sahibiydi ve tüm film ithalatçılığı da yapıyordu. Saltiel ve Arditi, Beyoğlu'ndaki İpek ve Sümer Sineması'nın sahipleriydi. Victor Castro, Atlas Sineması'nın, Fernando Franco, Saray Sineması'nın sahibiydi. Abdülmecit ve Abdülaziz'in gitmekten hoşnut kaldıkları Naum Tiyatrosu'nun sahibi de Yahudiydi. F. Türk Yahudilerinde müzik. Yahudi hayatında ve geleneksel törenlerde müziğin önemli bir yeri vardır. Kutsal kitabın tanındığı bölgelerde ve halk arasında Yahudi müziği doğmuş ve ibadet yerlerini icra edilerek dinsel ve mistik bir nitelik kazanmıştır. Örneğin Kral David müzisyenleri himaye eder ve müzik şölenleri düzenlettirirdi. Dinsel törenler genellikle 9 arpçı, 2 kitaracı, 1 zilci ve 12 kişilik bir koro tarafından yapılırdı. Kadınlar dinsel müziği erkeklerle birlikte söylemezler ancak kendi aralarında terennüm ederlerdi. Milattan sonra 60'lı yıllarda 2. Bet Amikdaş'ın yıkılması ve diasporanın başlaması üzerine birçok ülkeye dağılan Yahudiler geleneksel müziklerini beraberlerine götürdülerse de Yahudi müziği içinde yaşanılan kültürlerinin etkisi altında kalarak değişime uğramış ve Yahudi kaynaklı olmayan birçok özellik müziğe girmiştir. Karakteristik Yahudi müziği coğrafi çevre ve medeniyetlere göre aşağıdaki alt gruplara ayrılabilir. 1. Doğu Yahudi cemaatlerinde görülen ve Arap müziği etkisiyle gelişen Judeo-Arap tarzı. 2. Orta Avrupa ve Batı Rusya kaynaklı müziklerin etkisi altındaki Aşkenaz tarzı. 3. Yemen Yahudilerinin müziğinin ilk şekline çok benzeyen ve bugün İsrail'de görülen müzik tarzı. 4. İspanya müziğinden etkilenerek oluşan Judeo-Espanyol tarzı. Ayrıca Yahudilerin yerleştiği Türkiye, Fas, Cezayir ve Romanya gibi çeşitli ülkelerde de yerel müzikten esinlenen farklı müzik tarzları ortaya çıkmıştır. Diaspora ile birlikte sinagoglardaki dinsel müzik neşeli havasından sıyrılarak daha sade ve tek düze bir hal alır. Tevrat'ın bölümlerinden ve dualardan oluşan ve bir metnin ahenkle okunmasına oluşan ses kompozisyonlarını içeren ve farklı kültürlerden etkilenmemiş bir müzik geleneği olan Castellation repertuarı gelişir. Bu repertuar geleneksel şarkılar veya koro için yazılmış ilahiler içerir ve sinagog kültürünün en belirgin özelliğidir. Milattan sonra 500 yıllarında Piyutim adı verilen ve İspanya'daki İslamiyet'ten de etkilenen ilahiler Yahudi müziğine metrik sisteme göre kurulmuş yeni bir anlayış getirir. Sinagoglarda yapılan düğünlerde ise daha tempolu ve neşeli müziklerle ilgi gösterilir. Yahudi müzik aletleri telli, üflemeli ve vurmalı olarak üç gruba ayrılır. Telli çalgılar arasında 10 telli arp olan kinor, luta benzer nebel ve asor, santurun adı sayılan pasenterin, çitara, üflemeli çalgılar arasında eney, flüt, 7 borulu miskal, koç ve keçi boynuzundan yapılan roş aşana ve kipur gibi millerle çalan şofar, çeşitli boy ve şekillerde flütler ve bazıları, vurmalı çalgılar arasında daire veya dikdörtgen şeklinde bir kasnak üzerine deri kaplamak suretiyle yapılan bir cins tep olan tof, kadınların kullandıkları pişmiş topraktan yapılan darbuka, bronzdan yapılan selselim adındaki ziller yer alır. Adı geçen vurmalıların çoğu Türk Yahudilerine kullanılmaz. Yahudilerin İspanya'dan Türkiye'ye gelen kolu uzun yıllar Endülüs Arapları ile birlikte yaşadığından teknik açıdan Arap müziğine alışmışlardır. Bu yüzden ilk yıllardan beri Türk müziğini benimsemekte güçlük çekmediler. Kanuni Sultan Süleyman devrinde Haham Şelomo ben Mazaltov, Türk müziğini İbrani dinsel şarkılarında ve Judeo-Espanyol şarkılarını uygulamaya başladı. Osmanlı döneminde Türklerin eğlence hayatında olduğu kadar gündelik hayatta da müziğe çok önem vermesi, çocuklara müzik eğitimi verilmesi ve toplantılarına müzik icra edilmesi, İstanbul, Edirne, Selanik ve İzmir'de yoğunlaşan Yahudilerin de Türk müziğinde çeşitli formlar ve makamlarda eserler vermesine neden oldu. Bunların arasında Aaron Hamon, Yahudi Harun, Hahom Moshe Faro, İzak Fresco Romano, Tambur İzak, Kuledibi Mevlevi Tekkesi'nde, Şeyh Ataullah Efendi'nin hocası Hahom Abraham Mandil'in babası, Hahom Şemuel Mandil, İzak Varon, Mısırlı İbrahim, Hahom Nesim Sevilya, Edirneli Çuhacıoğlu İshak Amigo, Hahom Avtolios yani Küçük Hoca, Edirne Musevi Cemaatinin hocası Yehuda Benaroya Yuda, Selanikli Kemani Barzilai Efendi'nin dedesi Avraham Barzilai, İzmirli Haham Yomtov Danon, Küçük Haham, Hahanbaşı Avraham Aryos, Hacı Bengüzar, Elia Levi, İshak Barki, Hayim Alazraki yani Şapçı Hayim, müzik alanında başarılarıyla İtri ve Dede Efendi seviyelerine ulaştığını söyleyen Şemtov Şikyor, Hoca Santo, hanendeler arasında Salomon Algazi ve İshak Algazi ünlü Yahudi bestekarlardır. Bestekarlar Türk müziğini çok çeşitli makamlarda Taksim, Peşrev, Fasıl ve şarkılar kazandırmışlar, çeşitli Türk sanat müziği cemiyetleri kurmuşlardır. Türk sanat ve Türk hafif müziği tarzlarıyla üretilen şarkıların sözleri İspanyolca ve İbranice sözlerle değiştirilir ve günün sevilen şarkıları dilden dile geçerdi. İcra sırasında kanun, ut, tambur gibi müzik aletleri kullanılırdı. Aşağıda bazı ünlü Yahudi bestekarların biyografisi verilmiştir. İshak Algazi, 1889-1950. Türk seferat müziğinin önemli temsilcilerindendir. Bestekar, şair ve icraatçı Rav İshak Algazi İzmir'de doğdu. Doğduğu zaman gerileme dönemindeki Osmanlı İmparatorluğu'nda Yahudi cemaati de cehalet, fakirlik ve hastalıklarla boğuşmakta ve kültürel alanlarda pek etkili olmamaktaydı. Ancak bu devirlerde Alliance Israelite Universal okullarının açılmasının yanı sıra İzmir cemaatinin mevcut aydın sınıf ve gelişmiş kurumları Algazi'nin iyi bir eğitim görmesini etkiledi. Algazi, Talmud Tora öğretmenliğinin yanı sıra Yahudi dini müziği ve Türk sanat müziği ihtisası yaptı. Maftirim korolarında icraatta bulundu. Ayrıca Batı müziğine de vakıftı. Yunan işgali, İzmir cemaatinin sosyal ve ekonomik olarak menfi şekilde etkileyince 1923'te İstanbul'a gelen Rav Algazi, Hahanbaşı Hayim Bekeranun desteğiyle Galata İtalyan Sinagogu'na hazan ve müzik yönetimi olarak atandı. Bu arada Atatürk'ün etrafına topladığı Türk aydınları arasında yer edinerek Atatürk'ün ilgisini de çekti. 1927'de Hava Kuvvetleri için marş besteledi. Türkiye'de istediği fikirsel ve sanatsal gelişmeyi sağlayamamanın hayal kırıklığı, Algazi 1933'te Paris'e, 1935'te de Uruguay'ın başkenti Montevideo'ya gitmeye sevk etti. Orada ünlü bir kantor ve ayrıca dini lider olan Algazi'nin edebiyat çalışmaları, Judeo-İspanyolca gazete yazıları vesaire de vardır. Şarkıları Türk sanat müziği makamlarına uygun olarak bestelenmiştir. Maftirim şarkıları, Judeo-İspanyol kantiga ve romansları, dini müzik ve şarkıları, plak çalışmaları konu olmuş olup herkesce dinlenirdi. Moshe Musi Farol, 1776 ölümü. İstanbul'da doğdu. Hahamlık yaptı. Günümüzde bilinen eserlerin en ünlüleri Suzikar makamda olan 5 Peşrevi, 5 Saz Semaisi ve Bayati makamda bir semaisidir. Ruşen Ferit Kam, bu eserlerden Musi'nin bestekarlığı, kudret ve kabiliyetinin en güzel mahsulleri ve Türk musiki anlayış ve kavrayışının en kuvvetli örnekli olarak bahseder. Tamburi İshak'ın hocası olduğu sanan Musi, İstanbul'a vefat etmiştir. Udi Mısırlı İbrahim, diğer adı Avraham Hayat Levi, 1878-1948. Tüccar Ovadya Abut'un oğlu olan Halep'te doğdu. Küçük yaşta ut çalışmaya başlayan Avram Levi, yüzyılın başında ailesi İstanbul'a yerleşti. Klasik notayı Hampursun Efendi'den, Türk musikisini Hacı Kirami Efendi, Hoca Bey ve İsmail Hakkı'dan öğrenen Avram Levi, musiki bilgisini ilerletmek için Kahire'ye gitti. Bir süre Mısır'da kaldığı ve orada sazendelik yaptığı için kendisine Mısırlı İbrahim lakabı takıldı. Mısırlı İbrahim'in Acem Aşıran makamında bir saz semaisiyle Hüseyni, Hüzam, Segah, Kürdili Hicazkar, Nihavent ve Rast makamlarında 500'e yakın eseri vardır. Çoğu radyo ve televizyon programlarında çalışmakta olan bestelerinde kızı Beya Dayan'ın ifadesiyle doğunun sıcak namelerinin yanında Batı müziğinin zarif ritimlerine yer verdi. Milli mücadele yıllarında orduya katılıp bando şefi olarak görev yapan Mısırlı İbrahim, Atatürk tarafından da takdir edilir ve eserlerin çalması için sık sık huzura çağrılırdı. İshak Tamburi, diğer adıyla İshak Fresco Romano, 1745-1814. İstanbul Ortaköy'de doğdu. Sultan 3. Selim zamanında saraya girmiş ve en verimli yıllarını bu dönemde yaşamıştır. Sarayda icra edilen küme fasıllarına tamburi olarak işrak eden İshak, Enderun'da hocalık yaptığı gibi bizzat sultanın tambur hocası olmuştur. Sultan Selim hocasına fevkalade sevgi ve saygı besler. huzuruna geldiği zaman ayağa kalkardı. Değişik makam, şekil ve usullerde sayısız eser bestelemiş olan İshak'ın İsfahan, Bayati, Gülizar makamında peştevleri ve saz semaileri ünlüdür. En ünlü sözlü eserler ise Gülizar makamında iki bu sesi ağır ve yürük semaileriyle Sadullah Ağa ile birlikte bestelenerek Sultan 3. Selim'e sundukları Şet Araban takımıdır. Nota kullanmadığı için birçok eseri kaybolan veya unutulan İshak'tan günümüze ancak 37 peşrev, 28 saz semaisi, 1 ağır semai, 3 yürük semaisi ve 5 beste gelebilmiştir. İshak Varon 1882-1962 Gelibolu'da doğdu. Aynı kentte İdadi'yi okudu. Ailesiyle birlikte Selanik'e yerleştikten sonra bir süre hukuk mektebine devam etti. Selanik Yunanlıların eline geçince İstanbul'a gelmek zorunda kaldı. Musiki aşkını babası Sinto Varon Efendi'den, ilk musiki derslerini ise amatör Kanuni Refik Bey'den alan İshak Varon notaları kendi kendine öğrendi. Amatör olarak yürüttüğü musiki çalışmaları sırasında birçok eser besteledi ve bu arada bir de musiki mecmuası yayınladı. İlk bestesi 1907'de gerçekleştirdiği İsfahan makamında Yandım Canım Ruzu Şeb, Feryadı Efgan Eylesin şarkısıdır. Özellikle Ferah Feza, Sultan-ı Yegah, Şet Araban, Acem Aşiran, Kürdili Hicazkar, Rast ve Mahur makamlarında çok azı yayınlanmış 85 kadar eseri bir saz semaisi bilinmektedir. Harun Yahudi, Rav Aharon Hamon, ölümü 1660. Arapça, Farsça ve İbranice'yi güçlü bir şekilde kullanan büyük bir din bilgini ve güçlü bir bestekardır. Klasik Türk müziğine aşık bir bestekar olan Hamon, 1. İbrahim, 4. Mehmet Avcı Mehmet, 2. Süleyman, 2. Ahmet devirlerini yaşadı. Enderun'da yani saray okulunda maaşlı bir müzik hocası olduğu sanılmaktadır. Tambur sanatçısı Yahudi Harun'un din dışı eserleri arasındaki günümüze dek gelenler Nuhüvt Peşrev, Rast Peşrev, Rehavi makamındaki Saz Semaisi, Hüseyni makamındaki Külli Külliyat'tır. Son eser uzun saz eserleri için Peşrev'in özel bir şeklidir ve Türk bestekarı müzik bilgini Kantemiroğlu'nun 1673-1727 eşsiz eseri Türk müziği nazariyatından ve gene Türk bestekarı ve müzik bilgini Mustafa Kevseri Efendi'nin 1779'da ölmüştür eserine yer almıştır. Hamon'un günümüze olan o kadar ulaşmış felsefi İbranice dilinde ve Irak, Araban, Besteniyar, Müstear ve Nihavent makamlarında 5 din eserde saptanmıştır. Rav Aharon Hamon, köklerine sıkıca bağlı, yaşadığı toprakları şükran borcunu bilmiş ve Osmanlı kültürel yaşamına önemli hizmetler vermiş bir bestekardır. Ancak dini eserlerin notaları yitirilmiştir. Günümüzde Şişli Bet İsrail Sinagogu'nda Maftirim, Tasavvufi İlahiler Korosu, yukarıda bahsi geçen türden dini eserlerin icraatını sürdürmektedir. Koro şefi David Seviye, dünden bugüne İstanbul Ansiklopedisi'nde Yahudi musikisi basında yer vermiştir. Çok eski yıllardan günümüze dek yaygın olarak gelebilmiş Yahudi dini müziği son yıl zamanlarda kaybolmaya yüz tutmuştur. Adı geçen İstanbul Maftirim Korosu 15 dolaylarını kişiden oluşmaktadır. Yarım yüzyıla yakın süreli David Behar tarafından bu koro yönetilmiş, ayrıca bu kişinin uğraşlarıyla kaybolmaya yüz tutmuş eserlerin notaları yazılmıştı. David Behar, Haham İshak Maçoro ve David Hazan Sevi tarafından bunların ses kayıtları yapılarak günümüze de ulaşan bu kültürel mirasın bir bölümünün gelecek kuşaklara nakli mümkün kılınmıştır. Mart 1996 başında İstanbul Siyarar sahnesinde Rum, Yahudi, Ermeni ve Osmanlı İslam gruplarının dini ve din dışı müzik örneklerinin sergilendiği İstanbul'da müzik, etkileşim ve hoşgörü konserine David Sevi yönetimindeki Maftirim Korosu'na katıldı. 20. yüzyılın sonlarına doğru dünya üzerine görülen elektronikleşme akımı müziğe de yansımış ve gençler arasında elektronik gitar, org ve çeşitli klavye çalgıların kullanımı yayılmıştır. Türkiye'de doğup büyüyerek Yahudi kültürünü olduğu kadar Türk kültürünü de öğrenerek yetişen genç nesiller arasında okullarda sosyal faaliyet kollarında yapılan Türk halk oyunları ile Türk halk müziği, Türk sanat müziği gibi çalışmalara katılım oldukça fazladır. Öte yandan Jüde-Espanyol müziği alanında bu lisanda ve türdeki müzik kültürlerini canlı tutmaya başlayan Türkiye Yahudilerine oluşan gruplar bulunmaktadır. Bunların arasında eski Jüde-Espanyol şarkılarına repertuarlarında yer veren Los Pasharos, Seferadis, Yani Karen Gershon Sarhon, İzzet Bana, Selim Hubeş, Yavuz Hubeş, bu konuda özgün müziğiyle dikkat çeken Erense Seferadi, yani Sara Yanar Ocak, David Yanar Ocak, Birsune Eli Meriç, Geri Erdem Anar ve Janet Jack Esim müzik toplulukları zikredilmelidir. G. Türk Yahudilerinde Dil. 1492'den itibaren İspanya ve Portekiz'den gelen seferatlar İber Yarımadası'nda kullandıkları eski Kastilyano dilini, Kuzey Avrupa ve Felemenk devletlerine gelen Aşkenazlar ise Yidiş lehçesini getirdiler. Kastilyano Espanyol adıyla anılan Kastilyano, İbranice İspanyolca, Arapça ve Fransızca dillerinin karışımıdır. Türk topraklarına yerleştikten sonra Türkçe tamlamalar, takılar ve kelimeler bu dile girdi. İspanya kökenli Türk Yahudilerin kullandığı dil, Kastilyano ve Türkçe karışımı olan Judea Espanyol, yani Yahudice adını aldı. Almanca ve Kuzey Avrupa'dan gelen Yahudiler ise İbranice ve Almanca'nın birleşmesinden meydana gelen Yidiş'i konuşurlardı. Bizans İmparatorluğu döneminden itibaren İstanbul'da yaşayan Karaylar Rumca konuşurlardı. Romanya ve Bulgaristan'da Sırpça ve Bulgarca Yahudiler arasında yaygın olarak kullanılırdı. Daha İspanya'dan Yahudiler Osmanlı topraklarına göç etmeden Anadolu'nun çeşitli bölgelerine yerleşmiş olan Yahudiler, ana dilleri olan İbranice'yi korudukları gibi devrin Türkçesinde konuşurlardı. Özellikle ticaret hayatında Türkler ile alışveriş halinde bulunan erkekler Türkçeyi ve yerel dili akıcı bir şekilde konuşurlardı. Batı Anadolu özellikle İzmir, Aydın ve Menemen civarında yerleşmiş olan Yahudilerin dili Rumcadan etkilenmiştir. Rumcadan Judeo Espanyol'a birçok kelime girmiştir. Örneğin piron, yani çatal sözcüğü Rumcadaki piruni'den gelmektedir. Doğu Bizans İmparatorluğu topraklarını yaşayan ve Romaniyot adıyla anılan Yahudilerin dili Rumcadır. Tekirdağ, Edirne, İzmit civarında yerleşmiş olan Yahudi cemaatleri Rumca konuşuyorlardı. 1839'da Gülhane'de okunan Hatt-ı Hümayun, yani Tanzimat Fermanı'nın ilanından sonra İstanbul Hahambaşısı Moshe Fresko 1840 senesinde Yahudi cemaatine hitaben Türkçenin önemini ve öğrenilmesi gerektiğini vurguladı. Yahudilerin Türkçe konuşmalarında çeşitli senelerde İbrani harfler ve Türkçe ile basılan gazetelerinde önemli bir rol vardır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluşunun ilk yıllarında Müslüman Türk halkıyla yaşayan azınlıkların ana dili olarak Türkçe konuşmaları uygun görüldü ve 1927'de bu alanda çalışma yapacak bir grup teşkil edildi. Tarihçi Avram Galante, Türkiye'de yaşayan gayrimüslim topluluğun Türkçe'ye yabancı oluşlarının sosyal, tarihi ve siyasal sebeplerini inceledi. Yahudi okullarının Türkçe tedrisatlı olmasını ve genç neslin Türkçe diliyle eğitim görmesini öngörerek vatandaşlar Türkçe konuşun sloganını öne sürdü. Bu çalışmalar kısa sonunda sonuç verdi ve Türk Yahudileri Türkçeyi ana dilleri olarak konuştular. Aile içinde ve dost görüşmelerinde Judaya Espanyol konuşulurdu. Yabancı dille eğitim veren okullarda alınan eğitimin etkisiyle Fransızca, İngilizce bilinen diğer diller arasındadır. Dini okullar ve dini eğitim ise İbranice yapılırdı. Bu durumda birçok Türk Yahudisinin poliglot, yani ikiden fazla dille anlaşabilen olduğu söylenebilir. Judea Espanyol'un Türkçe başlı olmak üzere başka dillerden nasıl kelime ve takılar alarak yapılandığı konusunda dil bilimi seviyesinde araştırmalar yapılmıştır. Bununla beraber günümüzde Judea Espanyol'un yeni nesil Türk Yahudileri tarafından bilinme ve kullanma oranı oldukça düşük olup giderek kaybolma sürecine girmiştir. Eski İspanyolca ile Türkçe, Fransızca, Rumca ve İbranice'den çoğu kez çarpıtılarak katılmış sözcüklerin de karışımıyla günümüze kadar gelmiş Judea Espanyol adı verilen bu halk dili yok olma sürecine girerken Türk Yahudileri atalarından kalan zengin bir seferat kültür mirasını yitirmektedirler. Bu lisanın ortadan kalkması nedenleri arasında Yahudilerin hep bir arada yaşadığı eski mahallelerin artık mevcut bulunmayışının ve günümüz Yahudisinin ekonomik ve kültürel olanakları çok daha gelişmiş ortamlara ayak uydurmak mecburiyetinin oluşunun yanı sıra Judeo-Espanyol'un dil bilgisi ve cümle yapısında dil bilim kurallarından yoksunluğu ve bu alanda kişisel girişimlerin bulunmayışı, canlı bir dili öğrenmenin dil bilimsel bir kalıba uymayan karışım bir dil öğrenmekten daha cazip oluşu ve bu dili kullanmanın toplumsal bir seviye belirtisi olduğunu ileri süren ön yargı buluşu sayılabilir. Bununla beraber bu dilin ve kültürün kurtarılması için aslında insan gerek yurt dışında gerek yurt içinde önemli çabalar sürdürmektedir. He, Osmanlı Yahudilerinin giyim özellikleri. Birçok değişik milli, dini ve sosyal gruptan oluşan Osmanlı İmparatorluğu'nda giyim, zümre, din ve millet bakımından büyük önem taşıyordu. Giyinin toplumdaki yerini gösterip sosyal düzenin korunmasını sağlamaktaydı. Fermanlarda Müslümanlar ile gayrimüslimlerin giyinişleri arasındaki ayrımları gözetmek ve dinle adetlere uygun geleneksel giyim tarzını korumak hedef alınmıştır. Fermanlarda Müslüman olmayanların yeşil ve beyaz renk giymeleri kesinlikle yasak ediliyor, Müslümanların giydiğinden daha kaba kumaşlar giymeleri isteniyordu. Yahudiler daha koyu renkli giysiler ve ayakkabılar giymeye mecbur ediliyordu. Ayrıca sarıklarının boyu ve kaftanlarının eni sınırlanıyordu. Yahudi cemaatleri de iffeti korumak ve çevre ahalisini kıskandırmamak amacıyla özellikle fazla gösterişli giyinişi yasaklayan kurallar çıkarmışlardı. Osmanlı İmparatorluğu'na İspanya'dan gelen Yahudi erkeklerinin başlangıçta giydikleri, kuşkusuz yanlarına getirdikleri giysilerdi. Gitgide şalvarlarıyla, geniş yenli, koyu renkli cübbesiyle, geniş dokuma kumaş bağlanmış entarileriyle yerli giyimi benimserler. Yahudi başlı olarak yukarıya doğru gittikçe genişleyen, alt tarafına sarık sarılmış bir silindir şeklinde boneta benimsenir. Kadınların ilk dönem giysileri yeterince bilinmemekle beraber 18. yüzyılda artık Türk üslubuna göre giyindikleri anlaşılmaktadır. Giysileri genellikle bütün kadınlarınki gibi ferace, entari ve şalvardı. Ev giysisiyle sokak giysisi arasında kesin bir fark vardı. Koyu genellikle kahverengi feracesi, büyük mahrabası ve koyu renkli ayakkabıları kadının Yahudi olduğunu gösteriyordu. Evde giyinenler çok daha renkliydi. Saçlar tümüyle örtülürdü. Bu amaçla mahrama adlı uzun eşarp kullanılmaktaydı. 19. yüzyıla kadar giyimle ilgili bilgilere, fermanlar, cemaat belge ve kaynakları, ecnebi seyyahlar tarafından çizilen resimler ve seyahatnameler kaynakça oluşmaktadırlar. Ayrım sonu. Sayfa 155.